ekmek olur, olur alın teri. Teri.
Yeni bir adım daha atmaya hazırlanıyor.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba değerli dinleyicilerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Programımızı hazırlayan Gülşen Ayvaz, teknik yönetimde sesimizi sizlere ulaştıran Nuri Göktaş ve mikrofon başında spikeriniz ben Burcu Aydemir. Bu hafta da karşınızdayız. Değerli dinleyicilerimiz, bugün Türkiye'de malnütrisyonun önlenmesi ve buna karşı toplumsal bilinç oluşturulması amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından düzenlenen Yaşam İçin Kalori, Sağlık İçin Koşu projesini konuşacağız konuklarımızla beraber. Sizler de bizlere bu konuyla ilgili sorularınızı iletebilirsiniz, görüşlerinizi iletebilirsiniz. Telefon numaralarımız +90 312 463 34 19, +463 34 21. Aynı zamanda internet yoluyla da bizlere ulaşabiliyorsunuz. Türkiye'nin Sesi Radyosu artık kendi sayfasında www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden radyonuzu dinleyebilirsiniz. Buradan canlı yayın da takip edebilirsiniz. Aynı zamanda kaçırdığınız programları da podcast bölümünden dinleyebiliyorsunuz. İki değerli konuğumuz var bugün. İlerleyen dakikalarda yine bu proje hakkında konuşmaya başlayacağız. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünden Okan Güray Bülbül ve Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Politika ve Proje Geliştirme Daire Başkanlığından Doktor Osman Özcan konuklarımız.
Ben Ferhat Göçer. Beni dinlemenizi rica ediyorum. Çevremizde çok sağlıksız görünen çocuklar, yaşlılar, hatta gençler görürüz. Onlar belki malnütrisyon hastası. Malnütrisyon, bilgisizlik ya da sosyoekonomik problemlerle gıdaların yetersiz veya hiç alınamaması. Önemli ve sık görülen, tedavisi olan bir sağlık problemi. Belki sizde de var, çocuğunuzda, büyük annenizde. Sağlığımız için besinleri yeterli ve dengeli bir şekilde almak çok önemli. Sağlıklı toplum için malnütrisyona dur diyelim. Teşhis ve tedavi için lütfen doktorunuza danışınız.
Sosyal Güvenlik Kurumu Yaşam İçin Kalori, Sağlık İçin Koşu projesiyle malnütrisyona dur diyor.
Evet değerli dinleyicilerimiz, biz de malnütrisyonu konuşacağız bugünkü programımızda. Sayın Özcan ve Sayın Bülbül bizlerle beraber. Türkiye'de malnütrisyonun önlenmesi ve buna karşı toplumsal bilinç oluşturulması amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından düzenlenen bir proje var. Yaşam İçin Kalori, Sağlık İçin Koşu projesi. Gerçekten ismi çok güzel ve her şeyi de açıklıyor. Yalnız bunun malnütrisyonla da ilişkisini soracağım ilerleyen dakikalarda. Final etabı projenin Şanlıurfa'da gerçekleşti. Nasıl bir projedir? Amacı nedir projenin? Şimdiye kadar neler yapıldı efendim?
Evet, malnütrisyon sanırım vatandaşlarımızın, halkımızın ilk defa veya çok az duyduğu bir tıbbi bir terim ama aslında yaygın görülen bir sağlık problemi. Ama ne yazık ki farkında olunmayan bir sağlık problemi. İnsanlarımız ne yazık ki tanımıyorlar. Aslında projemizin temel amacı malnütrisyonun tanınması, yani farkındalığının artırılması.
O zaman tam noktasında sorayım ben, projeden yine bahsedelim. Nedir malnütrisyon efendim?
Evet, aslında malnütrisyon kötü beslenme diye Türkçe'ye tam olarak çevirdiğimizde kötü beslenme olarak tarif edebiliriz. Yani bir ucunda beslenme yetersizliğinin olduğu, diğer ucunda obezitenin olduğu ama beslenmeyle ilgili bütün problemleri içerisine alan bir hastalık grubu. Biz burada bu projede aslında beslenme yetersizliğini daha çok ön plana çıkarmaya çalıştık. Yani vatandaşlarımız arasında beslenme yetersizliğiyle ilgili problemleri farkındalığını artırmak amacıyla bu proje oluşturulmuştu. Obeziteyle ilgili birçok çalışmalar var. Artık vatandaşlarımız obeziteyle ilgili artık fikir sahibiler, onlar o konuda farkındalıkları arttı ama evet, toplum içerisinde yaygın olarak görülen bir malnütrisyon, yani beslenme yetersizliğiyle ilgili problemler var. Biz de bu alandaki farkındalığı artırmak amacıyla bir proje yürütüyoruz. Yaşam İçin Kalori, Sağlık İçin Koşu projesi. Bu proje aslında halkımızı harekete geçirerek, kalori harcamalarını sağlayarak bir başka yerdeki kalori eksikliği veya kalorinin veya beslenmenin yetersiz ve dengesiz alındığı o alan için bir farkındalık oluşturmayı amaçladık. Bu amaçla da geçtiğimiz pazar günü 12 Nisan'da Şanlıurfa'da bir halk koşusu ve yürüyüşü düzenlendi.
Evet, final etabı Şanlıurfa'da dedik. Bundan önce peki nerelerde koşular oldu?
Evet, aslında bu proje kompleks bir projeydi. Birçok aşaması vardı. En son etabını ben bahsetmek istiyorum.
Buyurun.
7 Nisan'da bir koşumuz başladı. Koşumuz Ankara'dan Şanlıurfa'ya gerçekleşti.
Ankara'dan Şanlıurfa'ya kadar koşuldu yani.
840 kilometrelik parkuru 28 atletimiz, evet. 28 maratoncumuz koştular 4 gün içerisinde. Ve Şanlıurfa'ya vardılar. Ve sonrasında da 7 Nisan'da başlamıştı koşumuz. Ankara'dan startını vermiştik. 10 Nisan'da Şanlıurfa'da sonlandı. Şanlıurfa'ya malnütrisyon meşalesini taşıdı koşucularımız. Ve orada 12 Nisan'da da Şanlıurfa halkının da katılımıyla orada hem halk yürüyüşü hem de 5 kilometrelik bir koşu düzenledik. Yaklaşık 1000 kişinin üzerinde katılım gerçekleşti Şanlıurfa'da. Güzel bir etkinlik oldu.
Evet. Peki farklı yaşlardan insanlar katıldı mı? Çocuklar mı daha fazlaydı? Gençler mi yoksa yaşlılardan da katılım var mıydı efendim?
Size çok enteresan bir şey söyleyeyim. Ankara'dan Şanlıurfa'ya koşan ekibimiz içerisinde 67 yaşında bir maratoncumuz vardı. Ve 67 yaşında...
Maşallah
değil. Evet, yani bu koşunun içerisinde 5 yaşında çocuklarımızdan 67 yaşında vatandaşlarımıza kadar geniş bir yelpazede birçok vatandaşımız bu koşu ve yürüyüşün içerisinde yer aldılar. Tabii bu Ankara Şanlıurfa koşusu veya Şanlıurfa'daki koşunun haricinde de biz çeşitli aktiviteler gerçekleştirdik. Mesela 4 Nisan'da İzmir ilinde bir koşumuz vardı. Daha öncesinde Denizli'de yine bir koşumuz gerçekleşti. Daha önce İstanbul'da, yine Tarsus Maratonu'nda, Türkiye'nin değişik bölgelerinde bu malnütrisyona farkındalık oluşsun diye birçok insanımız yürüdüler ve koştular. Bu projeye destek verdiler ve verdikleri desteğin şöyle de bir yönü vardı. Harcadıkları kalori beslenme yetersizliği olan çocuklarımıza da beslenme ürünü olarak yansıdı.
Yani, nasıl oldu bu?
Toplamda projenin başında bizim 10 milyon kalori toplama gibi bir hedefimiz vardı. Yani vatandaşlar koşacak.
Yakılan kalori.
Evet, yaktıkları kaloriyi bizlere bağışlayacaklar bu projeye. Ve bu projeye bağışlanan kalori beslenme yetersizliğine uğramış. Yani malnütrisyona uğramış çocuklarımıza beslenme ürünü olarak ücretsiz olarak verilecek.
Çok güzel.
Bunu amaçlamıştık. Tabii bu da gerçekleşti. Bu pazar günü yapılan koşunun akabinde 10 milyon hedefimiz vardı. 10 milyon 700 bin kalori olarak topladık. 10 milyon hedefimizi aştık. Güzel bir çalışma oldu. Yine koşu dışında da başka faaliyetler de gerçekleştirdik bu proje içerisinde. Geçen yıl 2014 Haziran'ında 2 günlük bir çalıştay gerçekleştirdik. Yani evet, malnütrisyonla ilgili Türkiye'de tarafların yer aldığı, ilgili akademisyenler, vatandaşlarımız, politika yapıcılar, karar vericiler, 200 kişi katıldı bu çalıştaya. 2 gün sürdü. Burada malnütrisyon ortak paydasında malnütrisyonu tartıştık ve bunu raporlandırdık. Yine geçen hafta Şanlıurfa'da çeşitli eğitim faaliyetlerimiz oldu. Öğretmenlerimize yönelik özellikle. Kadınlarımıza yönelik.
Peki halkımız farkında mı malnütrisyonu?
Ne yazık ki farkında değiliz. Sadece halkımız farkında olmayabiliyor. Bazen atlanabiliyor. Ama bazen sağlık profesyonelleri, hekimlerimiz de farkında olamayabiliyor. Günlük yoğun çalışma temposu içerisinde. Evet. Türkiye'de bizim yaptığımız bir çalışmaya göre bizim kendi SGK'nın veri tabanı üzerinde yaptığımız çalışmalara göre, yani bizim SGK'nın bir veri tabanı var ve burada sağlıkla ilgili bütün kayıtlar tutuluyor. Hastaneler tarafından bizlere gönderiliyor. Buradaki kayıtlara göre Türkiye'de 400 bin malnütrisyon hastası var. Malnütrisyon teşhisi konulmuş. 400 bin
hasta var. Teşhis evet. konulmuş olanlar evet. bunlar.
Ve bu 400 bin malnütrisyon hastasının büyük bir kısmı çocuk hastalar. Yani bu yaş grubunun yaklaşık size şöyle söyleyeyim. 400 binin 360 bini 15 yaş altında.
Peki bu nasıl böyle olabilir? Yanlış beslenme. Önce aslında malnütrisyonu da birazcık tartışmak evet. lazım. Bakıyorsunuz eskiden sağlıklı çocuk tasvirine gürbüz, yanakları böyle pembe pembe. Bu çocuk sağlıklı bilinirdi. Ne yediği, nasıl beslendiği çok önemli değildi bu çocuğun. Yeter ki birazcık kilolu olsun değil mi? Böyle bir anlayış vardı çok öncelerde, 1950'lerde belki daha öncesinde. Şu anda nasıldır? Malnütrisyona uğramış bir çocuk nasıl olur?
Aslında birçok şekilde olabiliyor. Bir tanesi gerçekten çocuğa baktığınızda bu çocuk çok zayıf diyorsunuz.
Afrika'daki çocukları evet, düşünebiliriz evet, aslında evet, değil mi evet. bu durumda?
Çok zayıf bu çocuk diyorsunuz ki bu çocuğun beslenmesine bir problem var diyorsunuz. Bunlar zaten tanınıyor. Ama esas problem şunlarda oluşuyor. Bir grup çocuk da gayet normal gözüküyor. Bunlar aslında halk arasında bodur olarak nitelendiriliyor. Yani yaşa göre boyları kısa oluyor ama boylarına göre kilolarına baktığımızda normal gözüküyorlar bu çocuklar. Bunlar ne yazık ki toplum içerisinde hem aileler tarafından atlanıyor hem de hekimlerimiz tarafından zaman içerisinde atlanabiliyor. Bir kısmında baktığımızda hem boyları kısa oluyor hem vücutları zayıf oluyor. Bunlar zaten çok çabuk tanınabiliyor. Veya bir kısmında boyları uzun olabiliyor ama vücutları zayıf olabiliyor. Bu mesela cılız bir çocuk olarak toplum içerisinde tarif ediliyor evet. ama bunlar içerisinde besleme yetersizliği görülebiliyor. Özellikle 5 yaş altında 200 bin çocuğumuz var. Malnütrisyon teşhisi konulmuş. Aslında malnütrisyon bunu ikiye ayırırsak bir aslında bir primer malnütrisyon diye bir tabir var ki bunlar
5 yaş altında.
Evet, daha çok 5 yaş altında görülen malnütrisyonlu hastalar
çoğunlukla ki çoğunlukla bunu oluşturuyor evet, değil mi?
Evet, çoğunlukla bunlar oluşturuyor. Bunlara eşlik eden hiçbir hastalık yok aslında. Yani bir hastalığa ikincil olarak gelişmemiş malnütrisyon. Genelde malnütrisyon birincisi beslenme yetersizliği yani alım eksikliği nedeniyle görülebiliyor ki bu primer malnütrisyon olarak tarif ediliyor. Bu daha çok ilk 5 yaş içerisinde daha yaygın olarak görülüyor. Evet. Ama ikinci durumda ikinci yani hastanın bir gerçek bir hastalığı var ve buna ikincil olarak gelişebiliyor malnütrisyon ki bunlar daha çok birçok nedenle olabilir. Yani hastanın bir sindirim sistemiyle ilgili ciddi bir hastalığı olabilir. Kronik bir hastalığı olabilir. Solunum yoluyla ilgili önemli bir hastalığı olabilir, yutmasıyla ilgili bir bozukluk olabilir, hormonal bazı hastalıklar olabilir veya nörolojik bazı hastalıklar olabilir veya Alzheimer olabilir veya önemli bir enfeksiyonu olabilir veya kanser olabilir toplum içerisinde yaygın görülen bir problem. Böyle hastalıklara ikinci olarak da malnütrisyon gelişebiliyor ki aslında ilk 5 yaşta görülen malnütrisyon ki herhangi bir hastalığa ikinci olarak gelişmeyen malnütrisyon grubu bunlar tamamen engellenebilir bir grup.
Ve toplum içerisinde farkındalığıyla. Bu ve evet. bölümde görüyoruz galiba. 5 yaş altı çocuklarda
görüyoruz. Evet ve 200 bin hastamız var. Bunun evet. altını çizmek istiyorum ben.
Evet Sayın Bülbül, çocukluk yaştan itibaren insanları etkileyen bir rahatsızlık oluyor. Aslında önlenebilir olduğunu söyledi Sayın Özcan. Bunun etkileri nasıl olabilir peki?
Hocam çok güzel özetledi malnütrisyonun nasıl ortaya çıktığını, etkilerinin ne olabileceğini tıbben. Fakat hani ben kendi alanımdan konuya baktığımda, çalışma hayatı açısından baktığımızda Uluslararası Çalışma Örgütü'nün konuyla ilgili raporlarında çok enteresan tespitler var. Bunlardan bir tanesi malnütrisyonun çalışma hayatına giren bireyi sürekli bir şekilde başarısız kılma gibi bir etkisinin olduğu ortaya konuyor. Bunun tabii iki nedeni var. Birincisi yetersiz beslenme. Düşünsel fonksiyonları da etkileyebiliyor. Yani evet. yetersiz beslendiğiniz zaman bir kere enerjinizde belli bir azalma olabiliyor. Bunun uzantısı olarak düşünsel fonksiyonlarda sekteye uğruyor. Ve özellikle hizmetler sektöründe çalışıyorsanız yaratıcılığınız azalıyor.
Evet.
İmalatta çalışıyorsanız da daha erken yorulma ve erken yaşlanmaya varabilecek bazı etkileri var. İkinci boyutu, bu işin sadece birinci boyutu. İkinci boyutu, obezitenin ve obez hastalarında maalesef çalışma hayatına bir türlü giremediklerini görüyoruz. Özellikle günümüzde hizmetler sektörünün istihdam içerisinde artan payı sonrası güvenlik sektöründen tutun pazarlamaya, pazarlamadan tutun iletişime kadar görüntü çok önemli. Yani bugün çalışma hayatında günlük karşılaştığınız 10 kişiden 8'inin zaten iş kıyafetinin olduğunu, belirli şekillerde şirketler tarafından tanımlanmış bir profile uymak zorunda olduklarını görüyoruz. Obez hastalarda, obezite hastalığına yakalanmış kişilerde maalesef bu profile uymakta zorlanıyorlar. Ve bu nedenle daha görünmeyen istihdam biçimlerine itilmiş durumdalar. Yani evet, çağrı merkezi veya bunun gibi doğrudan hizmeti verenle hizmeti alanın birebir karşılaşmadığı istihdam biçimlerinde daha çok obezite hastalarının istihdam edildiğini görüyoruz. Uluslararası Çalışma Örgütü çalışma hayatı açısından obez hastaların ayrıca ele alınması gerektiğini ve dezavantajlı gruplar içerisinde bu kişilerin de yer alması gerektiğini söylüyor. Uluslararası Çalışma Örgütü uzunca bir zamandır kadınları ve gençleri dezavantajlı grup olarak tanımlıyor engellilerle birlikte. Obezite hastaları da engelli olmamakla birlikte, yani tanım olarak, hukuki tanım olarak engelli olarak değerlendirip değerlendirilmeleri farklı bir kritere bağlı olmakla birlikte dezavantajlı kesimler içerisinde yer almasını ve bütün ülkelerde bu kesime ilişkin politikalar üretilmesi gerektiğini söylüyor. Ki bu bizim ülkemiz açısından belki hocam birazdan obeziteyle ilgili verileri de paylaşacaktır. Şu anın problemi olarak çok da gözükmeyebilir ama sizin de bahsettiğiniz kültürümüzden gelen beslenme alışkanlıklarımız ve biraz mutasyona uğradığını düşündüğüm, benim şahsi fikrimdir bu, tüketim alışkanlıklarımız maalesef obezitenin daha da artacağını gösteriyor. Üçüncü bir etki, bütün dünyada bu böyle. Obezite maalesef sağlık harcamalarını da çok arttırıyor. Dolayısıyla hem Türkiye'de bu süreç belki şu an için o kadar görünür değil ama Amerika'da mesela obezitenin sağlık harcamalarına %3.4 oranında arttırdığını görüyoruz ve Obamacare'in, yani sosyal güvenlik sistemindeki, evet, bütün vaatlerin de bu çerçevede dizayn edildiğini ve insanların kendi kendilerine bunu yapma hakkının olmadığı tartışılıyor. Yani sağlık hakkının yeme alışkanlıklarıyla deforme edilemeyeceği yönünde görüşler var. Son bir nokta, iş ve çalışma hayatı malnütrisyonu nasıl etkiliyor? Dünyada şu gibi örnekler var. Aslında ülkemizde de yavaş yavaş uygulanmaya başlandı. Özellikle kamu kurumlarındaki yemek listelerinin ve yenilen yemeklerin bu çerçevede dizayn edildiği, tuz oranının önemli ölçüde azaltıldığı, evet, ve çalışanların buradaki tercihlerinin yönlendirildiğini görüyoruz. Diğer yandan mesela Türkiye'de benim bildiğim kadarıyla çok güzel bir örnek Edirne'de yaşanıyor. Edirne Valiliği sofralardaki tuzun kaldırılmasını kararlaştırdı.
Evet, bu kurumda da biz aynı zamanda yemekhanede tuz bulamıyoruz, evet, sofralarda bu aynı şekilde.
Bu bir belli ölçüde özgürlüğün kısıtlanması olarak değerlendirilebilir mi? Evet, ama diğer yandan baktığımızda yani sağlık harcamalarının ve sağlık hakkının bu şekilde deformasyona uğraması açısından baktığımızda çok da yerinde bir uygulama. Yanlış bilmiyorsam çaylar içinde Edirne'de bir tek şeker, evet, uygulaması var. Bu açıdan bakılınca farklı değerlendirilebilir. Evet, özgürlükler, ama özgürlükler sağlık harcamalarıyla birlikte düşündüğünüzde belli ölçüde kısıtlanabilir. Bu benim şahsi fikrim.
Evet, alışkanlıkları daha iyiye doğru değiştirmek tabii ki çok iyi bir şey.
Tabii bir de bunun yanında Elon'un da işaret ettiği nokta şu. Yani iş yerindeki yemeklerin ve kalori hesabının bu çerçevede yapılması gerektiği. Yani gerekiyorsa evet, belki imalat sektöründe fiziksel bir iş gerektiren kişiler, istihdam edilen kişilerin farklı bir yemeğe tabi tutulması.
Hı hı.
Ama günlük kalori ihtiyacının çok üstünde enerji harcamayan kişilerin de farklı bir yemek menüsüne sahip olması gerektiği yönünde fikirler var.
Sayın Özcan, sizin ekleyecekleriniz var mıdır Sayın Bülbül'ün söylediklerine?
Ben konuya bir farklı açıdan yaklaşmak, buyurun, istiyorum. Ben yaşlanmayla ilişkilendirmek istiyorum. Aslında mesela malnütrisyon için çocuklar önemli bir grup. Bir diğer önemli grubu kronik hastalıklar oluşturuyor ve kanserler oluşturuyor. Bunlar da malnütrisyon açısından ciddi risk grubu. Üçüncü ve diğer önemli bir risk grubu da yaşlılarımız. Ne yazık ki toplumumuz giderek yaşlanıyor. Ve tek başına yaşayan aile yaşlılarımızın sayısı artıyor. Yani evet. Tek başına yaşayan yaşlılar. Bunlar da malnütrisyon açısından ciddi risk oluşturuyor. Çünkü toplum içerisinde yapılan çalışmalarda özellikle yaşlılarımız tek başına yaşıyorsa bu hastalık, bu insanlar ciddi açıdan malnütrisyon riskiyle karşı karşıya. Mesela bir 65 yaş üstü bir kişi o yıl içerisinde nedensiz olarak zayıflıyorsa mortalite ihtimali, yani o yıl ölme şansı iki kat artıyor.
Evet.
Bu önemli bir veri. Ben bunun altını çizmek istedim. Bir de şunun altını çizmek istiyorum ki ülkemizde belirli coğrafi dağılımlar arasında ciddi farklılıklar söz konusu. Mesela malnütrisyon, çocuklarda malnütrisyonun görülme sıklığı açısından Güneydoğu Anadolu bölgesi çok ciddi risk altında. Şanlıurfa gibi Güneydoğu Anadolu bölgemizde. Burada çocuk sayısı da, kadın başına düşen çocuk sayısı da çok fazla olduğu için tabii biraz oradaki kişi başı düşen milli gelir de daha az olduğu için diğer coğrafi bölgelere göre bu bölgelerde malnütrisyon çok daha fazla görülüyor.
Aslında ekonomik tabanlı bir sıkıntı burada yaşanan, evet, diyebiliriz.
Evet tabii, sosyoekonomik nedenler, hı hı, aslında en önemli,
yani bilinçsizlikten nedenler, bilinçsizlik önce
ve sosyoekonomik, hı hı, ve kültürel nedenler de aslında, yani insanlarımız besine ulaşıyorlar ama onu doğru bir şekilde almayabiliyorlar. Ve bu da malnütrisyona büyük bir zemin hazırlıyor. Ama Türkiye'de açlık kesinlikle yoktur. Açlık ve malnütrisyon ayrı iki kavram. Bunun altını, bunu ikisini, evet, birbirinden ayırmak lazım. Bunun ikisi birbirinden ayrılmazsa o zaman çok yanlış bir noktaya. Çok diyerek
de malnütrisyona, evet, sahip olabilirsiniz değil mi?
Evet.
Böyle bir şey de var. Yani obezite hastaları aslında birer malnütrisyon hastası diyebiliriz aynı zamanda.
Evet, evet, kesinlikle.
Evet. Ekonomiye de çok büyük etkisi var. Sağlık harcamalarını artıran bir eğilim aslında bu, değil mi?
Tabii, tabii. Yani bu malnütrisyon, mesela bizim yaptığımız bu çalışmada şunu gördük. Bu 400 bin aşağı yukarı Türkiye'de, evet, malnütrisyon hastasından bahsetmiştik. Bunun bizim SGK'ya olan maliyeti 400 milyon TL. 400 milyon TL harcanıyor.
Hı hı.
Ve malnütrisyonlu bir hasta, malnütrisyonu olmayan bir hastaya göre, yani malnütrisyonu olmayan bir kişiye göre çok daha fazla sağlık maliyetini oluşturuyor. Tabii sonuçta bunların büyük bir kısmının da engellenebilir olduğu düşünüldüğünde bu alanda yapılacak çalışmalar bizim ülkemizdeki sağlık ekonomisine de ciddi katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Çocuklar dışında hastanelere başvuran hastalarda veya yatarak sağlık hizmeti alan hastalar arasında da malnütrisyon daha sık görülüyor. Bir hasta ne kadar iyi besleniyorsa ama doğru yöntemle, doğru bir şekilde ve dengeli almak. Hı-hı. Bunun da altını, hı-hı, çizmek istiyorum ben.
Evet.
Evet, belki biraz da yoksullukla ilişkisini kurmak lazım. Hocam aslında bahsetti biraz ama yoksulluğu biz sadece ekonomik yoksulluk olarak algılıyoruz. Aslında yoksulluğun çok farklı boyutları var. Bunlardan bir tanesi de bilgi yoksulluğu.
Hı hı.
Dolayısıyla beslenme konusundaki bazı hatalı alışkanlıklarımızdan vazgeçmek muhtemelen malnütrisyon hastalığının da önemli ölçüde azalmasına neden olacaktır. Bir kere çok millet olarak çok yemek kültürümüz çok geniş. Bu açıdan çok da tarihi de bir kökenimiz var. Yani bundan tabii ki vazgeçmek veya bununla bazı değişiklikler yapmak söz konusu değil ama bunu modern dünyaya adapte etmek de bu açıdan gerekli. Özellikle hocam da bahsetti, Güneydoğu Anadolu bölgesindeki et tüketiminin fazlalığı bu hastalığı muhtemelen önemli ölçüde etkileyen bir durum. Malnütrisyonun bu yönünün dışında bir de tabii ki ekonomik yoksulluk da bu konuda etkili. Bu açıdan aslında hem bilgiyi hem de nasıl beslenmemiz gerektiğini öğrendiğimiz ölçüde malnütrisyonun hem bireysel eksikliklerini hem de ekonomiye olan negatif etkisini ortadan kaldırabiliriz. Ve bu açıdan da çalışma hayatında yapılabilecek belki iki şey. Birincisinden zaten bahsettik. Bu çalışma herkes çünkü günde en az bir öğününü iş yerinde yiyor. Bu açıdan önemli bir hedef noktası çalışanlar ve iş yerleri. Diğer açıdan da Bu hastalığın önemli de bir psikolojik yönü var. Bu yönü de istihdam etmekle belli ölçüde aşmak mümkün. Dolayısıyla bu çerçevede bazı istihdam imkanlarını geliştirici tedbirlerin de alınması malnütrisyon hastaları kapsamında önemli olabilir.
Evet. Efendim ekleyecekleriniz var mıdır?
Ben son olarak projemizde bize paydaş olan kuruluşlarına teşekkür etmek istiyorum. Özellikle Şanlıurfa Valiliği, Şanlıurfa Belediyesi, Şanlıurfa'daki yerel paydaşlarımıza, yine bize destek veren birçok bilimsel örgüte, birçok üniversitemiz vardı bize destek veren. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Yine projemizin sponsorluğunu yürüten Abbott Nutrition'a teşekkür ediyorum bu kalori bağış açısından destekledikleri için.
Evet efendim. Bu arada eksik kalan noktalar da oldu. Ben şunu merak ediyorum. Malnütrisyon aslında bazen fazla beslenmekten, fazla kalori aldınız ve bunun sonucunda malnütrisyon hastası olabiliyorsunuz. Burada da bir koşu gerçekleştirildi. Koşuda da fazla kalorileri yakıyorsunuz. Aslında bu biraz da bana şunu hatırlattı. Fazla yiyen insanlar toplumdaki obeziteye bakınca, özellikle Amerika aklıma geliyor bunu düşününce. Amerika'da bir kısım insanlar sokakta aç yatarken bir kısmı da çok fazla besleniyor. Gereğinden fazla besleniyor. Aslında buraya da bir gönderme olabilir bu proje diye düşündüm.
Evet, aslında proje içerisinde bu hep tartışıldı. Biz aslında iki tezat noktayı biraz ortaya koymaya çalıştık. Bir taraftan hareket eden insanlar var. Bir tarafta obezite var ama obeziteyle çok ilişkilenmiyoruz. Daha çok koşu denilince obeziteyi mi çağrıştırıyor gibi bir algı oluşuyor ama öyle değil. Bir tarafta da beslenme yetersizliği olan insanlarımız var. Burada bu farklı resmin içerisindeki birçok farklı tabloyu ortaya koyup insanlarımıza bunu anlatmaya çalıştık.
Evet efendim. Peki Sosyal Güvenlik Kurumu, son olarak bunu aktarmanızı isteyeceğim. Malnütrisyon için başka neler yapıyor? Eksik kalan bir nokta kaldı mı efendim?
Kalmadı. Biz kurum olarak malnütrisyon teşhisi konulmuş vatandaşlarımıza bu amaçla reçetelenen ürünleri ödeme kapsamımızda bunları biz ödüyoruz. Hastalarımız hastaneye başvurduklarında malnütrisyon teşhisi konulmuşsa bunların tedavisini Sosyal Güvenlik Kurumu ödüyor.
Evet.
Özellikle 18 yaşına kadar bütün vatandaşlarımız, çocuklarımız bizim sigorta kapsamımızda bu kapsamdaki tedavilerini ücretsiz olarak alabiliyorlar. Buradaki kritik noktayı hastalarımızın bunu farkına varması, hekimlerimizin bunu farkına varması ve vatandaşlarımızın inşallah daha sağlıklı bir çocuk, daha sağlıklı bir nesil, ileride daha sağlıklı bir toplum ve Türkiye olacaktır. Evet. Bu amaçla da bu projeyi inşallah yürütüyoruz. Bize sosyal medyadan destek vermelerini istiyoruz. Vatandaşlarımızın sosyal medyada yaşam için kalori etiketiyi de etiketlediklerinde, bu takip ettiklerinde bunlar malnütrisyona uğramış çocuklarımıza destek olacaktır. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
Efendim peki ilerleyen zamanlarda yeni projeler olacak mı ya da proje nerelerde devam edecek?
Evet. Aslında bu proje
finalde aslında Şanlıurfa'da.
Aslında biz bitirdik.
Evet.
Kurum başkanımız proje bitiyor. Sonrasında ne yapacağız diye bize sordu. Çünkü gerçekten de bitmeyecek bir proje olarak görülüyor. Aslında biz hani 12 Nisan'da bitireceğiz dedik ama hiç kimsenin de bitirmeye niyeti yok. Çünkü uzun süreli devam etmesi gereken bir proje olarak görüyorum ben.
Belki devamında şöyle bir şey yapılabilir. Bu malnütrisyona karşı söylediğimiz gibi çalışma hayatı aslında önemli bir hareket noktası olabiliyor. Bu açıdan çalışanlar üzerinden de hem kalori yakılmasının hem kendilerinin, yani çocuklarının beslenmesini şekillendirebilecek bazı uygulamaların hayata geçirilmesi SGK'nın bundan sonraki faaliyetleri kapsamında yer alabilir. Bu sayede söylediğimiz gibi hem her üç öğünden birisini iş yerlerinde yiyen kişiler hem oradaki alışkanlıklarını değiştiler ve bunu da evlerine taşımış olurlar.
Efendim çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Değerli dinleyicilerimiz, konuklarımız, Sosyal Güvenlik Kurumu, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü, Politika ve Proje Geliştirme Daire Başkanlığından Doktor Osman Özcan ve Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünden program danışmanımız Okan Gürel Bülbül'dü. Bugün Türkiye'de malnütrisyon üzerine konuştuk ve aynı zamanda da yaşam için kalori, sağlık için koşu projesini konuştuk. Haftaya bir başka konuyla karşınızda olacağız ve sizleri Sosyal Güvenlik Kurumu'nun hazırladığı bir spotla uğurluyoruz efendim. Şimdilik hoşça kalın.
Ben Ferhat Göçer. Beni dinlemenizi rica ediyorum. Çevremizde çok sağlıksız görünen çocuklar, yaşlılar hatta gençler görürüz. Onlar belki malnütrisyon hastası. Malnütrisyon, bilgisizlik ya da sosyoekonomik problemlerle gıdaların yetersiz veya hiç alınamaması. Önemli ve sık görülen, tedavisi olan bir sağlık problemi. Belki sizde de var, çocuğunuzda, büyük annenizde. Sağlığımız için besinleri yeterli ve dengeli bir şekilde almak çok önemli. Sağlıklı toplum için malnütrisyona dur diyelim. Teşhis ve tedavi için lütfen doktorunuza danışınız.
Sosyal Güvenlik Kurumu, Yaşam için kalori, sağlık için koşu projesiyle malnütrisyona dur diyor.
Ekmek olur alın teri.